Ayrım 5, sayfa 53. Bazı erkeklerin yüzlerine bakınca yaşlılıklarını hayal edebilirsin. O an kaç yaşında olurlarsa olsunlar. Sterling'in bayıldığı bir oyun. Karşısındaki adamın saçlarını beyazlatır ya da döker, yüzünü kırışıklıklarla, gözaltı torbalarıyla süsler, vücudunu şişmanlatır, sırtını kamburlaştırır, sonra da iki adım geri çekilip eserini seyreder. Bazı erkekler Gollum'a dönerken bazıları fazla değişmez. Bazıları ise gençliklerinden daha afilli hale gelir. Enis üçüncü gruptan. Gerçi şimdiden hoş bir havası var ama zirveye kırkında çıkacak. Beraber yaşlanmak istenecek erkeklerden. İnsan kendisini onunla bir kış gecesi şömine başında el ele ölürken hayal edebilir. Kurtan hakkında böyle şeyler düşünmemişti hiç. Onun hakkında ancak hayvanca hayaller kurabiliyor. Boş ver, espri yapmaya çalışıyorum dedi. Düşüncelerini pençeleyen erkekten kurtulmak için. İnanmazsın ama eskiden komik bir kızdım. Epeydir espri yapmadığım için zorlanıyor olabilirim. Biraz cesaretlendirilmem lazım. Ne yapmalıyım? Bana öyle bakma. Bir de yaptığım kötü esprilere gülmeye çalış. Bu bana yeniden komik olma cesareti verir. Hatta bu sayede bir gün seni sahiden güldürebilirim. Allah'tan ümit kesilmez. Enis başını eğip eğitimli erkeklerin aptallıklarını anladıkları zaman yaptıkları gibi kibarca güldü. Sonra Sitare'nin gözlerine baktı. Zor zamanlar yaşadın değil mi? Aslında bakarsan hala yaşıyorum. Bu arada avans için sağ ol. Resmen hayat kurtardın. Dediğim gibi bu işin içinde olman benim için çok önemli. Susup birer yudum daha aldılar içkilerinden. Şimdilik bu kadar yakınlaşmanın yeterli olduğunu hissetmişlerdi. İç hatlar terminaline bir İzmir uçağının kalkışa hazır olduğu anons edildi. Vay, seksi senarist buradaymış. Sterling'in düşünceleri kulağının dibinde patlayan kahkahayla dağılıverdi. Beyzbol şapkası, kot bahçıvan tulumu ve güneş gözlükleriyle üniversite öğrencisine benzeyen kızın dizinin başrol oyuncusu Elvan Perrin olduğunu hatırlaması birkaç saniyeyi aldı. Kız Enis'in boynuna sarıldı, başladı dans eder gibi iki yana sallanmaya. Elvan, bak seni oyuncularımızdan Stare Hanım'la tanıştırayım dedi Enis. Kızın kollarından kurtulmaya çalışırken. Genç kız döndü ve merhametle baktı Stare'ye. Magazin eklerinde hala ara sıra hortlayan eski çocuk yıldız alkolün pençesinde haberlerini hatırladığı belliydi. Selam, ben Elvan dedi. Aniden elini uzatıp gülümseyerek. Vallahi tanıyamadım, kusura bakmayın. Enis kıpkırmızı kesildi ama Sitare hoşlanmıştı kızın tarzından. Önemli değil, zaten hatırlıyor olsanız şaşardım. Neden? Ara mı verdiniz? Aslında evet, ama işte buradayım. Sizi mahcup etmeyeceğime emin olabilirsiniz. Ne güzel konuşuyorsunuz dedi Elvan kıkırdayarak. Akranım oyunculardan hiçbiri böyle konuşamıyor. Enis'in muhabbet için sizi seçmesi normal. Sonra Elvan ve Enis başladılar gevezeliğe. Bol bol sektör dedikodusu, kim kime kazık, kim kime yatağa atmış, kim uyuşturucuyla yakalanmış. Sitare sıkılacağını sandıysa da böyle şeylere epeydir uzak kaldığından hoşlandı bile. Hayat dolu bir yaratık Elvan. Sarı saçları şelale, porselen teni, terminalin soğuk ışığı altında bile parlak. Küçük yuvarlak çenesi inatçı kişiliğinin kanıtı. Hayatın zıtlıklarına küstahça yansıyor. Hem naif hem de hırslı, hem narin hem de savaşçı, hem asil hem de taşralı bir havası var. Evet, kendi gençliğini hatırlatıyor Stare'ye. Bu önce hoşuna gitti, sonra içini yaktı. Bazı gençlik yaraları Martini ile iyileşmiyor. Yetmezmiş gibi Kurtan'ı özlüyor. Kötü adamı özlediği için kendisinden nefret ediyor. Balkondaki cinayetten beri aramamayı zor beceriyor. Allah bilir Gonca olmasa arar da. Üzerine benzin döküp yakar gururunun enkazını. Sorry City, yeterince acı çekiyorsun. Bir de sonradan pişman olacağın bir şeyler yapma. Yanına mı bırakacağım? En doğrusu uzaklaşman. Orada çalışmaya başladığında düşünmeye vaktin olmayacak. Kendini daha iyi hissedeceksin. İyi hissetmek istemiyorum. Bunu bana niye yaptığını öğrenmek istiyorum. Kendime itiraf etmesem de onu seviyordum. Unutacaksın demişti Gonca, saçını okşayıp. İşine dönmen bunun için süper bir fikir. Uçağın yarım saat sonra kalkacağı anons ediliyordu. Geç kalmak normalde Gonca'nın adeti değil. O sırada termalin öbür ucunda bir dalgalanma, patlayan flaşlardan gelinin kim olduğunu anladılar. Burç Bey nihayet teşrif edebildi, dedi Elvan, adeta tıslayarak. Ses tonundan ve yüz ifadesinden diğer başrol oyuncusuyla aralarının pek iyi olmadığı anlaşılıyordu. Gazeteciler ve hayranlardan oluşan yumağın ortasında adeta pink sesi çıkararak parlıyordu Burç. Kömür karası saçlar, bembeyaz dişler, çıkık elmacık kemikleri ve o mesafeden bile kendini fark ettiren yeşil gözler. Daracık kalça, geniş omuzlar, uzun boyuna rağmen süzülür gibi zarif adımlar, hayran olunsun diye dizayn edilmiş kullardan. O sırada kalabalığın arasında Gonca belirdi. Uçuş kartını ve iri göğüslerini sallayarak nefes nefese geldi yanlarına. I'm really, really sorry guys. Son anda aksilik çıktı. Allah'tan rötar oldu da yetişebildim. Rötarı sen yaptırmış olmayasın dedi Sitare. Gonca'yı görünce rahatlamıştı. O olmadan memleketin öbür ucundaki bilmediği bir şehre gitmeyi hayal bile edemez. Who knows diyerek tombul bir kahkaha attı Gonca. Benden her şey beklenir. 3 saatlik uçuşun ardından Anadolu'nun diğer ucundaki yanık ot ve gübre esanslı havaalanına indiler işte. Füme camlı bir otobüse binmiş şehir merkezindeki otele gidiyorlar. Bir yoksulluk denizi akıyor Sitare'nin önünden. Ne işin var burada? Önünden geçtikleri çadır kente bakarak 5 ay önceki haberleri düşünüyor. Gerçi o sırada yine depresyon geçirdiği için fazla ilgilenemedi ama artçı depremler sonraki aylarda da eksik olmadı. Hala sarsıntılar oluyor. Birileri yardım konseri veriyor ya da şehirdeki siyasi gruplar arasında gerginlik yaşanıyor. Şu senarist çocuğa ne dersin? Gonca başıyla iki sıra önlerindeki enisi işaret ederek sırıtıyor. Genç adam koltuğa sıkışmış gibi. Not defterine iki büklüm bir şeyler karalıyor. Daha önce kolu bacağı uzun olup da böyle narin durabilen bir erkek görmedi Sitare. Kibar bir insan diyor gözlerini Gonca'nın hınzır gözlerinden kaçırarak. Burada olmamı ona borçluyuz. Sadece senarist değil, yapımcının oğlu. Gözümün önünde babasıyla tartıştı rolü alabilmen için. Bence sana resmen hasta. Abartma Gonca. Vay, bakarken gözleri parlıyor. Eskiden hayranı olduğu bir oyuncuya zor zamanda yardım etmenin zevkini yaşıyor, o kadar. Sen öyle san. Şu an hem ayrılık, hem terk edilme, hem de ihanet acısı çekiyorum. Bu kombin hiç kolay değil. Ayrıca uzun zamandır ilk defa ciddi bir işte çalışacağım için stresten reglim bozuldu. Böyle şeylere halim yok. Bullshit. Bence yeni aşkları yelken açmak için en doğru zaman. Hazır değilim. Sen bilirsin ama ne derler bilirsin. Çivi çiviyi söker. O laf ciğeri sökülemeyenler için. Ben hala paramparçayım. Kendimi kurtu düşünürken yakalıyorum. Bana bunu neden yaptı? Sonra beni aldattı o karı kim? Galiba herifi sandığımdan daha da çok sevmişim. Öğrenmen bir şeyi değiştirmeyecek diyor Gonca. Pahalı çantasından çıkardığı elmadan bir ısırık alıp. Sadece daha çok acı çekeceksin. Ama bu iş sayesinde restart yapma şansın var. Elma? Söylemesi kolay. İçim yanıyor burada. Bunu kendine yapma kızım. Şu dünyada hiçbir şey uğruna acı çekmeye değmez. Just believe me. Ne kadar rahatladım bilemezsin. Kocaman kadınsın. Geçmişe takılmayıp önüne bakacaksın. İlk gördüğün yakışıklıyı kapmaya bakacaksın. İçkiyi abartmayacaksın. Drunk olayından uzak duracaksın. Rolünü oynayıp paranı alacaksın. Ha bir de iş tutsun diye dua edersen fena olmaz. Benim duam kabul olur mu? Why not? Allah için kalbi temiz kadınsın. Biraz aptalsın sadece. Elma istemediğine emin misin? Yapımcı şirketin dizi ekibine layık gördüğü otel, vilayet meydanında buluşan iki caddenin köşesindeki 7 katlı kütle. O kadar modern ve lüks ki insanın aklına bu otelin burada ne işi var sorusunu getiriyor. Siyah cam kaplama ön cephesi ve akşam alacasında yanıp sönen ışıklarıyla şehrin ortasına inmiş bir uçan daire. En küçük çatlağı yok. Nasıl bir maddeden yapıldıysa evlerin yarısını dümdüz eden doğa ana otele dokunamamış. Kuzeydeki sıra dağlara erişmek istermiş gibi yükselen bina, ahalinin yoksulluğuyla sert bir zıtlık içinde. Çok cool diyor Gonca. Lobideki tasarım harikası konuklara, televizyon ekranlarına, tavandan şelale gibi dökülen ışıklara hayran hayran bakıp. Enis, otelin sahibi Hamid'in cevheri diyor. Bu an dizi setlerinin en üvey anıdır. Askerliğin ilk gününe benzer. İnşaat kralı Hamid'in cevheri mi? Aynen, kendisi buralı. Memleketi hükümet desteğiyle şantiyeye çevirdikten sonra kendi memleketini hatırlamış. Depremden beri şehre çok yardım etmiş. Orta yerine de birkaç ayda bu oteli kondurmuş. Maksat hemşerilerine moral olsun. Bence biraz korkutucu diyor dizinin yönetmeni İlyas Ateş. Kendisi kır saçlı bir yakışıklıdır. Kariyerine jön olarak başladı ama tutturamayacağını anlayınca akıllıca bir manevrayla geçti kamera arkasına. Sanat filmleri çekip ödül peşinde koşmak gibi idealleri olmadığından dizi yapımcıları tarafından seviliyor. Asker tıraşlı kadın asistanıyla kapının önünde sigara tüttürmekten geldi. Nasıl yani diyor Gonca. Korkutucu lafını sahiden anlayamadı. Sigara içerken meydanın karşı tarafına geçip binaya baktık. İnsanı huzursuz ediyor. Şehrin dokusuyla o kadar alakasız ki. I see. Asker tıraşlı asistan kadın gülüyor. Zaten kendisi yarı karanlık bir abi. Eli kolu nereye uzuyor belli değil. Hamid'in cevherinin misafiri olma fikrine alışsak iyi olur diyor Enis. Belki farkında değil ama bu sefer senaristten çok yapımcının oğlu edasıyla konuşuyor. Ekibin şerefine bu gece bir yemek organizasyonu yapmış. Gonca bunu sevdi. Great. Yine de Ateş Hoca haklı diyor, asker tıraşlı kadın. İyi niyetle yapılmış olsa bile otel şehre tepeden bakıyor. Buranın yerlisi olsam önünden geçerken kendimi kötü hissederdim. Az tanışan insanlar arasında bir mevzu gereğinden fazla uzadığı zaman hep olduğu gibi bir sessizlik yaşanıyor. Enis ve Sitare mahcup mahcup bakışıyorlar. Bu bakışmada karşılıklı anlayış ve suç ortaklığı var. Başrol oyuncuları anahtarlarını alıp asansöre bindi. Sıra diğer oyuncularda. Sitare yalnız kalmak istiyor. Vücut çalımlarıyla resepsiyona ulaşıp kapıyor sarı ceketli oğlanın elindeki dijital anahtarı. Odanın konfor bakımından lobiden geri kalır yanı yok. Pencereyi açıp dışarıdaki sokak lambalarının isteksizce aydınlattığı yoksulluğa, bazıları depremle yıkılmış evlere ve hayalet gibi başları öne eğilmiş yürüyen insanlara bakınca ölü bir duyguya kapılıyor. Bu şehir kendisine benziyor. Depremlerle yıkılmış, ruhunun büyük bir kısmı enkazın altında bırakılmış. Kim bilir kaç çocuk, kaç eş, kaç anne, kaç sevgili. El çantasında hala bir fotoğrafı var Kurtan'ın. Çıkarıyor fotoğrafı, bağdaş kuruyor yatağın üzerine. Adam barda gitar çalmaktadır. Başında kovboy şapkası, yüzünde yine o seksi klip çocuğu ifadesi. Fotoğrafı yakması lazım ama yapamıyor. İçindeki umudu hissedip utanıyor. Zaten hiçbir zaman yeterince güçlü bir kız olmadı ki. Fotoğrafları yakacak yüreği olanların sonu böyle olmaz zaten. Düşünceler girdabına dönüşerek Sitari'yi kendisini acımaya sürüklemekte. Bunun ardından ne geleceğini iyi biliyor. O girdabı unutana kadar içme arzusu. Kapı çalınıyor. Açtığında 2 dirhem giyinmiş Gonca şaşkınlıkla bakıyor Sitari'ye. Gelmiyor musun? Nereye? Hamdin Bey'in welcoming yemeği var dediler ya kızım. Bütün ekip restorana iniyor. Gelmeyeceğim. Yokluğumu fark edeceklerini sanmam. Rally, ne yapacaksın tek başına? Gonca'nın sorgulayan bakışlarından kadının ne demek istediğini anlıyor Sitare. İçmeyeceğim, merak etme. Söz mü? İyi geceler Gonca. Sitare'nin ittirdiği kapı yavaşlayıp kibar bir klik sesiyle kapanıyor. Demek ki daha hızlı kapanmasını önleyen bir sistem var. Bu otelde insanların birbirinin suratına kapı çarpması imkansız. Medeniyet işte buna denir. Gonca bunları düşünürken ve tombul bedenini sivri topukların üzerinde dengede tutmaya çalışarak yürüyor asansöre. Sitare bir ağlama sesi duyuyor. Bir kadın ağlaması. Sanki yan odadan. Orada kim kaldığını merak etmiyor. Kendi derdi kendine yeter. Çıkarıyor kulaklıklarını, takıyor telefona. Bırakıyor kendini Yıldız Tilbe'nin. Şu an yanımda olsan sana neler söylerdim. Kafam hafif dumanlı, her derdimi dökerdim diyen gam kervanı sesine. 6. Gonca yüksek topuklu ayakkabılarıyla uğradığı odaya sabah spor ayakkabılarıyla dönüyor. Erkenden uyanıp otelin fitness salonuna indi. Koşu bandında yarım saat serotonin depoladı. Koşuyla başlayan günlerin ipi göğüsleyeceğine inanıyor. Kalori kaybı sağlamasalar bile. Akşamki yemek beklediğinden daha ilginç değildi. Ev sahibi davete katılmadı. Otel müdüresi sahte sarışın gülümseyerek Hamdin Bey'in acil bir iş için Ankara'ya gitmek zorunda kaldığını söyledi. Gonca kadını bir otel müdüresi için fazla dantelli buldu. Belki de olaylar bir doğu şehrinde geçtiğinden. Hamdin Bey'in Ankara'ya gidiş sebebi dizici tayfasıyla paylaşılamayacak kadar çok önemli bir şeydi. Gonca kadını birkaç kez yokladıysa da laf alamadı. İnanın bana önemli bir iş, yoksa mutlaka burada sizinle olmak isterdi. Yemekte eksikliği hissedilen sadece Hamdin Cevheri değildi. Yapımcı Peyami Bey de son anda gelemeyeceğini bildirdi. Ekip hayal kırıklığına uğramış gibi yaptı ama aslında rahatlamışlardı. Hamdin Bey'in yokluğu da otel personelini rahatlatmıştı. Ortama anne babaları yazlığa gitmiş apartman çocuklarının neşesi hakim oldu. Selam Gonca, sitare yok mu? Enis'in bu saf ve temiz hali onu Gonca'nın gözünde sitare için münasip sevgili adayı yapsa da senaristliği konusunda endişelendiriyor. Ona göre dizi senaristi dediğinin kafası entrikaya, dedikoducu kadınlar misali çalışmalıdır. Enis ise bir melek. Hayatın çamuru iki yanından ona değmeden akıp gidiyor. Oyunun kurallarını bildiğinden Gonca iyi insanlarla çalışırken huzursuz olur. Onlardaki vicdan başarısızlığa davetiyedir. Dizi reyting almazsa senarist melek diye kimse gözlerinin yaşına bakmaz. Sitare sadece biraz yorgun diyerek kaldırdı kadehini adama. Bence mesele aşırı gergin olması. Onu suçlayamam. Ne de olsa uzun bir aradan sonra ilk defa kamera karşısına geçecek. Ama keşke onu sakinleştirmek için yapabileceğim bir şey olsa. Sekse ihtiyacı var. Efendim? Şimdi uzun ve güzel bir sevişme ona iyi gelirdi. Arka arkaya birkaç sağlam organ. Hayatında kimse var mı? Diye sordu Enis. Yine çocuk gibi kızararak. I don't think so dedi Gonca ve adamı lanet olası masumiyetiyle baş başa bırakıp içkisini tazelemek üzere bara yürüdü. Barda yönetmen ile başrol oyuncusu Burç Vardar hararetli bir şekilde konuşmaktaydı. Kendisini görünce sustuklarından bir şeyler döndüğünü anladı. Aynı anda diğer başrol oyuncusunun ortalarda olmadığını fark etti. Bu kötüydü işte. Patronlar ya da sitare gibi yan oyuncular neyse de esas kızın ekibin tanışma yemeğine gelmemesi dizi dünyasında hayra alamet sayılmazdı. Gonca'yı Burç ile tanıştırdı yönetmen. Yakışıklı, aklı başka yerdeki insanların donukluğuyla gülümsedi. Gonca'nın dedektif zihni senaryo üretmeye koyuldu. Esas kızın yokluğu ile esas oğlanın gerginliği arasında illaki bağlantı vardı. Dizi sektöründe geçirdiği yıllar Gonca'ya başrol oyuncular arasındaki sürtüşme ihtimallerini öğretmişti. Seks, para, ego, bazen de bunların ikisi ya da üçü birden. İsmet Özel'in ebedi kişiliği ya da Stanislavski metodu yüzünden takışan bir çift görmemişti hiç. Yine de bir şey sormayıp beklemeyi tercih etti. Entrikayı adım adım çözmek daha zevkliydi dizilerdeki gibi. Yarım saat sonra teşrif etti Elvan Pervin. Akşam akşam kocaman güneş gözlükleri takmıştı. Saçını tepesinde toplamıştı. Kreşe yeğenini almaya gelmişti sanki. Üstelik masum bir yavrunun teslim edilemeyeceği kadar da depresif görünüyordu. Kırmızı burnu az önce ağladığını ele veriyordu. Uzun, kahverengi bir hırka giymişti. Dizleri yırtık kot ve beyaz spor ayakkabılarla kreasyonu tamamlamıştı. Kısacası ruh gibiydi. Aşk acısı çeken ruhlar gibi. Bu başlangıç Gonca'yı heveslendirse de davetin geri kalanı olaysız geçti. Esas kız esas oğlana bıçak fırlatmadı. Esas oğlan esas kızı kolundan tutup duvara vurmadı. Oturdular masanın birer ucuna, birbirlerine bakmadan yemeklerini yediler. Yönetmen konuşma yaptı. Eniz iki kere daha Gonca'ya Sitare'nin gerçekten iyi olup olmadığını sordu. Gece esas oğlanın komik kankasını oynayan Orçun adlı gencin gitarıyla çaldığı şarkılarla sürdü. Herkes kibar ve tatlıydı. Her dizi setinin başlangıcında olduğu gibi. Ayrım sonu. Sayfa 68.